Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programımızı Osman Kayaer hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam, Arslan ve Tavşan hikayesine yine devam ediyoruz bu haftada. Yine Tavşan'ın hilesi ve gitmede gecikmesi. Tavşan, Arslan'a gitmede epeyce gecikti. Yapacağı hileyi kendisince kararlaştırdı. Bir hayli geciktikten sonra Arslan'ın kulağına bir iki sır söylemek üzere yola düştü. Akıl diyarında nice alemler vardır. Bu akıl denizi ne kadar engindir. Bizim şu şeklimiz durgun deniz suyu üzerinde kaseler gibi yüzer. İçi dolu olmadıkça kap suyun yüzündedir. Dolunca denize batar. Akıl gizlidir. Ortada bir alem görünüp durur. Bizim şeklimiz o denizin dalgasından yahut ıslaklığından ibarettir. Suret o denize ulaşmak için neyi vesile ederse etsin, deniz onu daha uzağa atar. Gönül kendine sır vereni, ok kendisini uzağa atanı görmedikçe atımı kaybettim sanır. Bindiği atı inat ve hırçınlık yolunda hızlı hızlı koşturur. O yiğit atını kaybolmuş sanır. Atsa onu yel gibi koşturmaktadır. O sersem bağırır çağırır, arar tarar, kapı kapı dolaşır, her tarafa koşar. Atımı çalan kimdir, nerededir diye. Efendi, şu uyluğunun altındaki mahluk ne? Evet, bu attır. Fakat benim atım nerede? Ey atını arayan yiğit binici, kendine gel.
Şimdi hatırlatmakta yine fayda var. Biliyorsunuz buradaki aslandan kasıt insan nefsi, tavşandan
tavşan, akıl.
Maksat ise akıldı. Şimdi burada dikkat edersek tavşanın yaptığı her işte, her hareketinde bir tefekkür dönemi var. Bir düşünme dönemi var. Bir kurgulama dönemi var. Mesela tavşan aslana gideceği zaman da oturuyor, bir kurgu yapıyor. Hı hı. Binerek geç kalıyor. Yaptığı her işte bir bilinç var. Şimdi biz aslında insan İdraki söz konusu edildiğinde 3 idrakten daha önce de söz etmiştik. Bunlardan bir tanesi duyu organlarının idraki, bir tanesi aklın idraki, bir tanesi de kalbin idraki demiştik. Akıl ortada olandı ve insanların çoğunluğunun aslında idrak biçimiydi. Ve dolayısıyla bu idrak biçimindeki bu makamda insanlar ne yapıyorlar? Yaptıkları her işi kurgulayarak yapıyorlar. Önünü arkasını düşünerek yapıyorlar. Aslana baktığımız ise, nefse baktığımız ise onda bir kurgu yok. O zuhurata tabi, eskilerin tabiriyle söyleyecek olursak zuhurata tabi. Önde ne gelirse onu yapıp geçip gidiyor. Halbuki insanın en önemli özelliği, insan olmasının temel özelliği neydi? Kendisinin farkında olması, alemin farkında olması, Allah'ın farkında olması gerekiyordu. Bu da akılla elde edilebilecek bir durumdur. Tavşan da burada bir tuzak kuruyor. Ve tuzakta da bilerek ve isteyerek, gecikerek aslanın huzuruna gidiyor. Ve bu huzura varmakta da kendisince daha önce planladığı bir tuzak var. Bunu da aslanın kulağına fısıldamak istiyor. Gerçekten de gündelik hayatta da böyle. Biz bakıyoruz, özellikle arkadaş olduğumuz, dost olduğumuz insanlar arasında tuzak kuranları da aslında görebiliriz. Onlar ne yapıyorlar? Daha önce kurdukları tuzakları herhangi birisinin hemen kulağına bir şey fısıldıyorlar. Ve hemen biz de o insanlara da, akletmeden düşünen insanlara da bu fısıldanan şeye hemencecik inanıveriyorlar. Halbuki normal şartlarda biz hesaplı kitaplı da yaşamalıyız. Tabii bu hesaplı kitaplı yaşamaktan kastettiğimiz şey herkese tuzak kurmalıyız, herkese işte hile yapmalıyız anlamında söylemiyorum. Ama hayatımızı, kendi hayatımızı bir bilinç üzerine, bilinç esası üzerine oturtmamız gerekiyor. Ve akılla hareket etmek gerekiyor. Akıl diyarında nice ilimler vardır. Bu akıl denizi ne kadar engindir diyor Mevlana Hazretleri. Şimdi gerçekten de akıl sonsuz bir şeydir. İnsanlığın işte var olduğundan bu yana ortaya çıkarmış olduğu düşüncelere, insanlığın var olduktan bu yana ortaya çıkarmış olduğu ürünlere baktığınız zaman gerçekten de aklın ne kadar sonsuz ve sınırsız bir şey olduğunda fark ediyorsunuz. Belli oranda sonsuz ve sınırsız. Tabii ki Allah'ın ilmi söz konusu edildiğinde çok cüz'i bir şeydir. Ama biz kendimizle kıyasladığımız zaman, insanın duyularıyla kıyasladığımız zaman akıl böyle engin bir deniz olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Burada davranışlarımızı ve hareketlerimizi akıl esası üzerinden sürdürmemiz gerekiyor. O denizin içerisinde yaşadığımızın farkına varmamız gerekiyor. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ki, işte bizim şeklimiz durgun deniz suyu üzerinde yüzüp durar. Buradaki denizden kastedilen şeyin de akıl olduğunu hemen söylemeliyiz. Akıl sonsuzdur ve insan bu şeyin içerisinde yürüyüp durar, gezeleyip durar, yüzüp durar, durur. Bu sebeple de biz ne yapmamız lazım? Kendimizi akli bir hayata da alışkın hale getirmemiz lazım. İçi dolu olmadıkça ne yapıyor? O tas suyun üzerinde
yüzer,
duruyor. Evet. Şimdi burada şöyle bir misal de aslında Mevlana Hazretleri söylüyor zaten. Denize siz herhangi bir nesne attığınız zaman, hangi nesneyi atarsanız atın, eğer ağır bir nesne ise, özgül ağırlığı fazlaysa onu ne yapıyor deniz? Tabanına indiriyor. Yani toprağa atıyor. Evet. Aslında bir çeşit aşağı atıyor. Yani gömüyor. Eğer hafifse deniz ne yapıyor? Onu dışarıya atıyor. Şimdi biz de normal hayatımızda aslında Mevlana Hazretleri bize şunu da söylemek istiyor aynı zamanda. Alemde bir ahenk var. Eğer siz bu ahenge uyarsanız onunla birlikte yaşarsınız. Lakin bu ahenge uymazsanız, orada uyumsuz bir varlık olarak kalırsanız o tıpkı denizin sizi kenara fırlattığı gibi ne yapacaktır? Fırlatıp atacaktır. Ve deniz hakikaten sadece kendinden olanı kabul eder. Mesela denize bir su geldiğinde onu ne yapar? Kabul eder. Yani yağmur yağdığında ya da bir ırmak denize girdiğinde onu kabul eder. Kendisiyle birlikte olmasını sağlar ve denizleşmesini sağlar. Ama siz denize bir başka bir nesne attığınız zaman, odun attığınız zaman, kağıt attığınız zaman ne yapar? Onu gelsin geri dışarıya fırlatır. Şimdi buradan hareketle şunu da söylemek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışıyla ilgili hikaye de anlatılır ve Adem Aleyhisselam'a işte eşiyle birlikte cennette yaşaması söylenir ve cennette dilediğince yiyip içmesini ve gezmesini Allah ona müsaade eder. Sadece bir varlık gösterir, der ki buna dokunmayacaksınız. Orada bir şey vardır, buna dokunmayacaksınız. Ha. Ve arkasından şunu söyler Allah. Eğer buna dokunursanız yerilerek bir yere atılırsınız. Şimdi buradaki denizin dışarıya attığı gibi siz eğer ahengi bozarsanız, oraya uyum sağlayamazsanız o var olan engin deniz sizi dışarıya atar. İşte Hazreti Adem de cennette ilk defa şeytanın vesvesesine kanarak, tıpkı cebrilerin vesvesesine kanan aslan gibi, adi şeytanın vesvesesine kanarak, onun sözlerine kanarak bir iş yapıyor. Ve yasak olan meyveden yiyor ya da yasak olan yiyecekten yiyor. Bunun üzerine toplum ne yapıyor? Onu cennet dışarıya atıyor. O yüzden de bizim dünya hayatımızda da böyle olmamız lazım. Ya şimdi mesela düşünün, dünyada hep birlikte yaşıyoruz. İşin şu tarafına da bakalım. Dünyaya aslında Allah bir ahenk koymuş, bir uyum koymuş. İnsanlar kendi elleriyle ne yapıyorlar? Bu dünyanın ahengini bozuyorlar. Buranın havasını, atmosferini bozuyorlar. Buranın denizini, deniz suyunu bozuyorlar. Tabiatını bozuyorlar. Ve bunun cezasını da aslında insanlık olarak göreceğiz. Tıpkı Hazreti Adem nasıl yerilerek atılmak gibi bir cezayla karşılaşmışsa, insanoğlu da dünyanın ahengini bozduğu takdirde, buraya ahenge uygun davranmadığı takdirde bunun cezasını, bedelini ne yapacaktır? Ödeyecektir. Dünyadaki o güzel şeylerden uzak kalarak. Şimdi bir başka şeyden bahsediyor Mevlana. Diyor ki içi dolu olmadıkça kap suyun üzerinde durur. İçi dolduğu zaman, yani suya uyum sağladığın zaman içeride durur. Bizim şeklimiz o denizin dalgasından yahut ıslaklığından ibarettir. Aslında biz normal şartlarda bizim dış özelliğimize de Allah bu dünyanın şartlarına uyum sağlayacak bir şey vermiştir bize. Biz aslında bu ıslaklığı sadece o dalgayı ne yapmamız lazım? Büyütmemiz ve genişletmemiz lazım. Ahenge, evrende var olan ahenge ayak uydurmamız lazım. Suret denizine ulaşmak için neyi vesile ederse etsin deniz onu kenara atar derken Mevlana Hazretleri de bundan böylece bahsetmiş oluyor. Gönül kendisine sır vereni, kendisini uzağa atanı görmedikçe anlamaz. Şimdi insanın temel özelliği vardır, görerek anlar ve kavrar. Aslında insan da görmediğinin aynı zamanda düşmanlığını da yapıyor. Dolayısıyla insanın hayatta kendisini burada var eden, kendisini burada tutan varlığın da fark etmeye varmamız lazım. Burada biraz sonra da anlatacak Mevlana Hazretleri, aynı zamanda Allah'ın fark edilmesi, Allah'ın görünmesi bizim temel meselelerimizden bir tanesidir. Pek çok insan kendisine en yakın olanı ne yapamıyor, göremiyor. Halbuki bize en yakın olan şey nedir? Allah'tır. Bizi yoktan var eden, bizim hayatımızı şekillendiren, bugün yaşamamızı sağlayan şey Allah'tır. Allah bütün kainattan bir an desteğini çekse o anında yok olacaktır. Çünkü varlığını sürdürmesi bile, yaratılmış varlıkların varlığını sürdürmesi bile ancak şeyle mümkündür. Yaratıcısının kendisine destek olması ve onun varlık aleminde tutması için gayret göstermesiyle doğru orantılıdır. Şimdi burada insan aslında kendinin ne olduğunun farkına da varmıyor. Mevlana Hazretleri bunu da anlatmaya çalışıyor. Atını kaybeden adam aslında atın üstünde, fakat atım nerede diye sorup duruyor. Atını gösterseniz bile tamam bu bir attır ama benim bindiğim at nerede diye soruyor. Hani bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Adama işte eşeğimin odunu der diyorlar. Eşeğin odunu yaktık, parasını verelim. Yok, ben illa eşeğimin odunu istiyorum der diyorlar. Anadolu'da bir irfani olarak böyle bir söz vardır. Ve gerçekten de insan aslında dediğim dedik türküsü çalmamalıdır. Ve insan görünenin ötesinde görmenin peşinde olmalıdır. Sadece heva ve hevesinin rüzgarının peşinde bir hayat sürmemelidir.
Evet, can apaçık ve pek yakında bulunduğundan görünmez. İnsan içi su ile dolu, dışı kupkuru küp gibidir. Kırmızı, yeşil ve sarı. Bu üç renkten önce ziyayı görmezsen onları göremezsin. Fakat senin aklın renkler içinde kaybolduğu için o renkler senin nuru görmene perde oldu. Gece olunca o renkler gizlendi. O vakit rengi görmenin nurdan olduğunu anladın. Harici nur olmadıkça rengin görülmesi mümkün değildir. Üstteki hayat rengi de böyledir. Dış renkler güneş ve süha yıldızının nuruyla görünür. İç renkleri ise yüce nurların aksiyle görünür. Gözünün nurunun nuru da gönül nurudur. Göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönül nurunun nuru da akıl ve duygu nurundan değil, Allah'ın nurundandır. Geceleyin nur yoktu, renkleri görmedin. Nurun zıddıyla sana sabit oldu ki, önce nur görünür, sonra renk. Bunu da nurun zıddıyla tereddütsüz olarak bildin.
Şimdi Sümeyye Hanım, Mevlana Hazretleri bize bir şeyler anlatmaya devam ediyor. Ve aslında insanın en yakında olduğu halde gizli olan hakikatleri görmekte ne kadar beceriksiz, ne kadar zayıf olduğunu söylüyor. Ve bize bunu bir takım misallerle anlatmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. Diyor ki can apaçık ve pek yakında bulunduğundan görünmez. İnsan içi su dolu, dışı kupkuru bir küp gibidir derken, Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresindeki ayet-i kerimede, 16. ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Biz insana şah damarından daha yakınız. Yine Allah kişiyle kalbi arasına girer. Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Ve gerçekten de can dediğimiz şey, hani bizim içimizde var olan can dediğimiz şey, ruhumuz görünmez. Aslında biz bir ruhtan ibaretiz. Bedenimizi görüyoruz ama onu görmüyoruz. Allah'ı da böyle. Şimdi aslında normalde bütün aleme baktığınız zaman, bütün evrene baktığınız zaman aslında Allah her yerde var. Çocukluğumuzda biz hani böyle manevi şeylere inanmayan arkadaşlarımız olurdu. Özellikle lise yıllarında biz o zamanlar çok tartışırdık. İşte ruh var mı, yok mu, Allah var mı, kıyamet var mı, cennet var mı, cehennem var mı, kiramen katibin melekleri var mı, yok mu diye çokça tartışırdık. Ve bir zamanlar özellikle pozitivizmin bütün dünyada hükümran olduğu dönemlerde insanlar sadece gözleriyle gördükleri şeylere inanırlar. Onların o zaman o dönemde meşhur sözüdür. Ya biz gözümüzde gördüğümüzü, elimizde tuttuğumuz şeylere inanırız derlerdi. Ötesine de inanmayız. Halbuki hayat gerçekten de ya da evrende var olan şeyler sadece bizim gözümüzde gördüğümüz, elimizde tuttuğumuz şeylerden ibaret değil ki. Eğer biz sadece gözümüzde gördüğümüz, elimizde tuttuğumuz şeylere inanacak olsaydık o zaman galaksilerin hiçbirisine inanmamız gerekmiyordu. Çünkü onları çıplak gözle zaten göremiyoruz. Aslında Mevlana Hazretleri'nin burada anlatmak istediği, bütün dindarların anlatmak istediği, Allah'ın da bütün peygamberler aracıyla anlatmak istediği şey de aslında alemlerde bir yaratıcı vardır. Bu görünmese bile bir yaratıcı vardır ve aslında Bütün insanlarda, bu insanlarda ve diğer mahluklarda yaratıcının ortaya çıkarmış olduğu, yaratmış olduğu mahluklardır. Ve aslında insanlar bu yaratılmış varlıklardan hareket ederek onların var etmesini ne yapmasına gerekiyor, tespit etmesi gerekiyor. Can da böyledir, insan ruhu da böyledir. Hakikaten bunun böyle olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli delillerinden bir tanesi geceleyin uyuduğumuz halde rüya görüyor olmamızdır. Bu bizim canımızın olduğunu, bedenimizin dışında başka bir şeyin olduğunu da bize gösteriyor. Ve başka bir misal daha veriyor Mevlana Hazretleri burada. Kırmızı, yeşil ve sarı. Sen bu üç rengi görüyorsun ama bunları görmeni sağlayan ışığı görmüyorsun diyor. Bunu ne zaman anlıyoruz biz hakikaten? Renkler ne zaman ortaya çıkıyor? Işık olduğunda renkler ortaya çıkıyor. Işığı kaybederseniz renkler ne yapar? Kaybolur gider. Bunu geceleyin nasıl biz renkleri göremiyorsak, gece olduğu zaman her taraf simsiyah oluyor, karanlık oluyor. Demek ki renk dediğimiz şey aslında ışıkla ortaya çıkıyor. Buradan da Mevlana Hazretleri hareket ederek bize diyor ki sen sadece çok yakınında gözüken, zahiri olan şeylere takıldığın için gerçeği görmüyorsun. Bunu görebilmen için, yani ışığı fark edebilmen için, ışığı fark edebilmen için gecenin olmasını beklemen gerekiyor. Bunun gibi de diyor aslında insan manevi olan şeyleri anlayabilmek için, ruhi olan şeyleri anlayabilmek için sanki zıttını bilmekte fayda vardır diye anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman da zaten bütün misallerinin ikili olduğunu görürüz Kur'an-ı Kerim'in misallerinin. Cennetten bahsederken cehennemden de bahseder. İyi insanlardan bahsederken kötü insanlardan da bahseder. Meleklerden bahsederken şeytanlardan da bahseder. Her şeyi zıttıyla kaim olarak anlatmaya çalışır. Gerçekten de insan zihni, insan idraki ve insan kavrayışı zıtlarla verilmiş örneklerden daha rahat sonuçlar çıkarır ve iyi bir istikamete doğru gider. Bu sebeple renklerin de biz zahir olana, görünür olana koştuğumuz için ışığı görmüyoruz diye misal olarak veriyor. Yine Mevlana Hazretleri diyor ki dış renkler güneş ışığıyla bize zahir olur. İç renkler ise Allah'ın nuruyla bize gözükür diyor. Allah'ın ya da işte manevi varlıkların ışığıyla biz ne yaparız bunu fark edebiliriz. Bu sebeple de biz sadece görünenle ne yapmamamız lazım? Yetinmememiz lazım. Bunun ötesine de taşmamız lazım. Gönül nuru dediğimiz akıl ve duyu nurundan öte bir Allah'ın nurundan söz ediyor Mevlana. Kur'an-ı Kerim'de de aslında Nur Suresi 35. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Diyor ki Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Lamba cam içindedir. Cam sanki inciden bir yıldız. Ne doğuda ne de batıda bulunmayan bir zeytin ağacının yağı ile yakılır. Ona ateş değmese de ışık verir. Işığı parıl parıldır. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Şimdi aslında gerçekten de bizim farkına, kendimizin farkına varmamız da aslında bize Allah'ın bir çeşit yazılım yükleyerek kendimizin farkına varmamızı sağlayan bir ışık vermesiyle mümkündür. Ve gerçekten bu dıştan bize gelen şey olmamış olsaydı biz kendimizin de farkına da varamazdık. Bu sebeple de biz alemde var olan her şeyi kavrayabilmek ve görünenin ötesindekini anlayabilmek için de deruni bir düşünceye doğru dalmamız gerekiyor ve Allah'ın bize nasıl yakın olduğunu, nasıl bizi yönlendirmek istediğini de görmemiz gerekiyor. Bunu zıttıyla gördün diye misaller anlatıyor bize Mevlana. Bütün bunlardan maksadı Mevlana Hazretleri'nin bütün bunlardan maksadı şu. Sadece görünenle yetinme, görünenin ötesinin peşine koş. Çünkü hayatın anlamı, gerçek anlamı orada gizli. Bu gerçek anlama ulaşmak için elinden gelen gayreti göster tarzında bize bir çeşit uyarıda bulunuyor. Ve aslında biz hayatımızın tamamında sadece zahir olanla, görünen olanla yetinmememiz gerektiğini bu misallerden anlayabilirsek ne ala, anlayamazsak da yapacak fazla bir şey yok bu durumda.
Evet hocam. Allah bu zıddiyetle her şey iyice anlaşılsın diye hastalığı ve kederi yarattı. Şu halde gizli olan şeyler zıddıyla meydana çıkar. Hakkın zıddı olmadığından gizlidir. Evvela nura bakılır, sonra renge. Çünkü beyaz ve siyah birbirine zıt olduğu için meydana çıkar. Sen nuru zıddıyla bildin, zıt zıttı meydana çıkarır, gösterir. Varlık aleminde hak nurunun zıttı yoktur ki açığa görülebilsin. Hülasa, gözlerimiz onu idrak edemez. O bizi görür, idrak eder. Sen bunu Musa ile Tur kıssasında gör.
Evet, şimdi misal vermeye devam ediyorum Mevlana Hazretleri bize. Diyor ki her şey zıttıyla anlaşılır. Bu yüzden de mesela Allah hastalığı ve kederi yarattı diyor. Çünkü hatırlayın daha önceki derslerimizden bir tanesi Mevlana diyor ki hastalık uyanıklıktır diyordu. Nasıl bir uyanıklık?
Zinde tutuyor insanı.
Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz? Siz normal bir hayatın vavelası içerisinde koşturup duruyorsunuz. Hep böyle olacağınızı zannediyorsunuz. Hep böyle yaşayacağınızı zannediyorsunuz. Her zaman güçlü, kuvvetli, dirayetli olacağını zannediyorsunuz. Sonra hastalanıyorsunuz. Hastalandığınız zaman belki de evde yalnız kalıyorsunuz. Bir kenara çekiliyorsunuz. Anlıyorsunuz ki acziyetinizi.
Evet.
Acziyetinizi ve zayıflığınızı anlıyorsunuz. Ve belki sizin gözünüz önünde ihtiyarlamış insanlar canlanıyorlar. Canlanıyor ve diyorsunuz ki hayat her zaman böyle güçlü, kuvvetli olmuyor. Ve hatta yaşadıkça biraz fark ediyorsunuz ki gözleriniz de artık eskisi gibi görmüyor. Kulaklarınız da artık eskisi gibi durmuyor. Dolayısıyla aslında hastalığı da Allah belki yaratmayabilirdi. Bizim için yaratıyor. Aslında alemde var olan her şeyi Allah bizim için yaratıyor. Neden? Çünkü biz akledelim, biz kavrayalım, anlayalım ve şeyimizde, kalbimizde de idrak edelim diye Allah bütün bunları yaratıyor. Dolayısıyla bizim için bir tek şeyin peşinde Allah. İnsanoğlu anlasın, kavrasın, kendi iradesiyle ve isteğiyle benim alemlerde var kıldığım ahenge kendisini kaptırsın ve rıza göstersin. Bununla ilgili olarak misal vermeye Mevlana Hazretleri devam ediyor. Diyor ki biz gözler Allah'ı görmez ama Allah bizi görür. Ve bu hikayeyi, bunun aslını öğrenmek istiyorsan da Musa hikayesini oku diye misal veriyor. Biz de Musa Aleyhisselam'ın bu hikayesinden bahsederek bu programı tamamlayalım inşallah. Musa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili A'raf suresi 143. ayet-i kerimesi var. Onu müsaadenizle okuyayım.
Lütfen hocam.
Musa tayin ettiğimiz vakitte bizim ile buluşmaya gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Allah buyurdu ki sen beni göremezsin fakat dağa bak. O yerinde durursa belki beni görürsün dedi. Rabbi dağa tecelli edince o paramparça oldu. Musa da baygın düştü. Ayrılınca sen yücesin. Sana tevbe ediyorum. Ben müminlerin ilkiyim. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu minvar üzere Enam suresi 103. ayet kelimesi var. Gözler onu idrak edemez, o gözleri görür. Çünkü o latif ve habirdir. Haber alandır. Şimdi aslında alemlerin tamamında Allah'ın gücü, kuvveti ve iradesi var. Ve zaten o yaratıyor. Ama insanlar hani ışıkta olduğu gibi zahir renklere takıldığı için ışığı göremediği gibi diğer mahlukatı görüyor, Allah'ı fark edemiyor. Halbuki Allah tıpkı ışığın bulunması gibi var. Bunu anlayabilmek için de bize Musa Aleyhisselam'ın hikayesini hatırlatıyor Mevlana Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de hikaye böyle. Musa Aleyhisselam diyor ki insan gerçekten meraklı bir varlık. Belki her birimizin içerisinden böyle şeyler geçer. Böyle şeyler geçirmek de ayıp ve günah değildir. Çünkü gördüğünüz gibi Musa Aleyhisselam geçiriyor. O lazım bir peygamberdir. Koskoca bir peygamberdir. O bile merak ediyor görmeyi. Evet. Ama onu bizim görmemiz mümkün olmaz. Mevlana ne diyordu? En yakında olanı göremezsin. Evet. Aslında bize biraz önce daha önce de okuduğum ayet-i kerimede ne diyor? Şah damarından daha yakındır Allah. Şah damarından daha yakın olduğu için göremiyoruz aslında onu. Belki bizim dışımızda bir şey olsa görmemiz mümkündür. Bakın insanların temel özelliklerinden bir tanesi de şudur. Kendisini ve kendisinde olanı göremez. Dışarıda olanı görür. Çünkü bizim gözümüz dışarıya bakar. Kulağımız dışarıdaki sesleri duyar. İçimizdeki sesleri duymayız. Aslında mesela içimizde kalbimizin sesi çok yüksek atar ama biz onu duymayız. Ancak işte bir takım şeylerle duyabiliriz. Dış yardımlarla duyabiliriz. Veya diyelim ki bizim içimizde geçirmiş olduğumuz bir takım düşünceler var. Ya da işte diyelim ki kalbimizin ve diğer organlarımızın çalışmalarını duyamıyoruz. Neden içimizde? İnsanın kendisinde olanı anlaması ve kavraması bu yüzden zor. Allah'ı da bu yüzden göremiyoruz biz. Bir başka şey de söylüyor Mevlana Hazretleri. Her şey zıttıyla biliniyor. Allah'ın zıttı yok ki bilinsin.
Evet.
Yani bu yüzden de görünemiyor Allah. Bu yüzden de başka türlü bilinemiyor. Bu sebeple de Allah kendisini bildirmek için vahyediyor. Peygamberler aracılığıyla, Hazreti Adem'den başlayarak peygamberler aracılığıyla bize kendisini bildiriyor. Çünkü Allah zıttı yok ki onu zıttıyla bilelim. Çünkü Allah görünmüyor ki görerek bilelim. Nasıl bileceğiz, nasıl bir varlık olduğunu onun anlatmasıyla bileceğiz. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerle ilgili olarak şöyle söylüyor. Diyor ki, onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler diyor. Bizim Allah'ı gereği gibi takdir edebilmemiz ve Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu kavrayabilmemiz onun göndermiş olduğu kitaba bakmakla mümkündür. Son sözü de böyle söyleyerek bitirmiş olalım.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.